Ayrım 22, Bölüm 4, Cumhuriyet'in ideolojik hegemonyasının yeniden örgütlenmesi. 9, Cumhuriyet aydınlarının örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi. Son 50 yıllık süreç içinde ülkemizde Kemalist devrimin ideolojik hegemonyası yıkılmış, toplum üzerinde dünya merkezlerinin neoliberal ideolojisi ile tarikat ideolojisinin ve ırkçı milliyetçiliğin hegemonyası kurulmuştur. Merkezlerde neoliberal kozmopolitizm özellikle küreselleşme ve vatansızlaşma temalarıyla sistemin ihtiyacı olan ideolojik iklimi oluşturmuştur. Çevrede ve taşrada ise geniş halk kesimleri ortaçağ ideolojisinin ve tarikatçılığın karanlık ağı içinde denetim altına alınmıştır. Bu işte kullanılanlar da İslamcı denen aydın kesimi olmuştur. Irkçı boyutlarda Türkçülük ve Kürtçülük de etnik ayrımcılığı körükleyerek dünya merkezlerinin ideolojik hakimiyetine hizmet etmiştir. Özet olarak neoliberal, İslamcı ve ırkçı aydınlar dünya sisteminin hegemonyasının piyonları işlevini üstlenmişlerdir. Büyük devletler bu süreç içinde yeniden yapılanma önerilerinde de saptandığı gibi aydınların bir kesimini ajanlaştırmış, bir kesimini ise yönlendirmiştir. Her sistem kendi ideolojik hegemonyasını aydınlar aracılığıyla gerçekleştirir. Bu açıdan aydınlar sistemlerin ideoloji mühendisleri işlevlerini görürler. Türkiye'de Kemalist devrimin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet devrimi iktidarı için mücadele, kendi ideolojik örgütlenmesini yaratmak, kendi aydınlarını seferber etmek ve ideolojik alanda taarruza geçmek göreviyle karşı karşıyadır. Bu olmadan bağımsızlık, güvenlik ve laiklik gibi ulusal amaçlar istenen kapsam ve derinlikte gerçekleştirilemez. Dünya merkezlerinin ajanlaştırma politikasına Cumhuriyet devriminin cevabı, bir takım aydınları yine ajan haline getirerek harekete geçirmek değildir. İstihbarat örgütlerinin kendi özel görevleri ve yöntemleri vardır. Ancak Cumhuriyet devriminin ideolojik hegemonyasının kurulması, bu görev ve yöntemlerin sınırlarının çok ötesinde bir kapsama ve boyuta sahiptir. Bunu başarmanın biricik yolu Cumhuriyet'in kendi aydınlarını cihazlandırması, uygun örgütlerde, araştırma kurumlarında ve akademik çevrelerde örgütlenmesi ve Cumhuriyet devriminin ideolojik taarruzu için harekete geçirmesidir. Bu amaçla daha iktidar kurulmadan Atatürk'ün hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir parolasıyla ve Altı Ok programıyla bir ideolojik mücadele yürütülmesi ve ülkemizde Kemalist devrimi tamamlama rüzgarının estirilmesi, böylece karşı akımın geri çekilmeye zorlanması şarttır. Bu taarruz Cumhuriyet Devrimi hükümetinin kurulmasıyla devrimci eğitim ve aydınlanma seferberliğine dönüştürülecektir. Böylece neoliberal, tarikatçı ve ırkçı eğitim kurumlarının tasfiyesiyle tevhid-i tedrisat, yani öğretimin birliği yeniden gerçekleştirilecek, devlet eğitiminde Cumhuriyet Devrimi'nin tekeli yeniden yaratılacak ve Cumhuriyet'in ideolojik hegemonyası sağlanacaktır. Bu hegemonya, bağımsız ulusal devlet ve Cumhuriyet devrimi temeline dayanan bütün toplumsal gruplara özgürlük getireceği için ulusaldır ve demokratiktir. 10. Teori ve Program Merkezi, Avrasya Enstitüsü. Hem sivil ve asker öncüleri hem de kitle önderlerini eğitmek, program ve siyaset üretmek ve Cumhuriyet düşmanı ideolojik akımı püskürterek ideolojik üstünlüğü ele geçirmek için gerekli kurumların oluşturulması ertelenemez bir görevdir. Cumhuriyet devrimi hükümetini kurmak, iç ve dış tehditleri etkisiz kılmak, Kemalist devrimi tamamlamak, Cumhuriyet'in devrimci kültürünü toplumsal hayatın rehberi haline getirmek, Türkçemizi çağdaş bir bilim ve kültür dili düzeyine yükseltmek ve istikrarlı bir Cumhuriyet rejimi yerleştirmek, bu görevin yaratıcı ve etkin biçimde yerine getirilmesine bağlıdır. Bu göreve bir merkezin kurulmasıyla başlanmalıdır. Teori ve Program Merkezi Avrasya Enstitüsü adıyla kurulabilir ve geliştirilebilir. 11. Teori ve Program Merkezi'nin temel ilkeleri ve faaliyeti. Cumhuriyet devriminin ideolojisi bilimdir. Atatürk hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir diyerek bunu açıklamıştır. Bilimin ideolojik kılavuz olarak kabul edilmesi her türlü kireçlenmeyi, kalıplaşmayı ve donmayı önler. Hayat, pratik ile teori arasındaki bağlantıyı güvence altına alır, teorinin anası pratiktir. Cumhuriyet'in kültürü demokratik devrimlerin ve emekçi devrimlerin insanlığa kazandırdığı halkçı ve laik değerlerdir. Cumhuriyet'in temel programı, ilkeleri altı oktur. Teori ve Program Merkezi esas olarak Kemalist devrimi tamamlama görevinin program, strateji ve taktiklerinin üretilmesi üzerinde yoğunlaşacaktır. Geliştirdiği çözümleri Cumhuriyet devrimi iktidarı için mücadelenin öncü örgütlerine ve iktidarın kazanılmasından sonra da hükümetin değerlendirmesine sunacaktır. Bu merkez Türkiye'nin en seçkin sivil ve asker bilim adamlarından, araştırmacılarından, strateji uzmanlarından oluşturulmalıdır. Seçkinliğe özen gösterilmelidir. Avrasya Enstitüsü şu başlıklar altında örgütlenebilir. Merkez Yönetim Kurulu, Araştırma Kurumları, Program Strateji ve Taktik Üretme Birimleri, Merkez Yayın Organı ve diğer yayınlar, bölgesel ve yerel örgütlenmeler, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ile eşgüdüm, olabilirse bu kurumlarla aynı bünye içinde bütünleşme, uluslararası bilim ve araştırma kurumları ile ilişkiler. 12. Cumhuriyet Devrimi'nin sanat yaratıcılığının örgütlenmesi. Atatürk bütün devrim önderleri gibi kültürel ve sanatsal yaratıcılığa büyük önem verdi. Çünkü yeni ve çağdaş bir toplumun kurulmasını amaçlıyordu. Orta Çağ kültürünün toplum hayatındaki etkisini temizlemede ve Cumhuriyet'in yeni insanını yaratmada bilim yanında devrimci sanatın işlevini çok iyi biliyordu. Bu amaçla devlet tiyatrolarını, operasını, balesini, konservatuvarları örgütledi. Eğitim kurumlarında ve halk evlerinde sanatsal faaliyete özel bir önem verdi. Sanatı kitlelerin faaliyetine dönüştürerek kitlelerin kültürünü yeniden biçimlendirdi. Bu yönde 15 yılda kazanılan olağanüstü başarılar, bugün Cumhuriyet Devrimi'nin yeni atılımını gerçekleştirecek insan birikimini ve tarihsel mirası yaratmıştır. Milli teşkilat yeni devrimci yükselişin sanat kurumlarını yaratmalı ve var olan sanat kültür kurumlarının bu işlevi kazanması için gerekli faaliyeti yürütmelidir. Var olan sanatçı örgütlenmelerinin ve sanat kurumlarının Cumhuriyet Devrimi yaratıcılığını geliştirmesi ve kitlelere götürmesi için gereken örgütlenme ve çalışma yürütülmelidir. 13. Medya araçlarının örgütlenmesi. Cumhuriyet'in ideolojik hegemonyası ve kamuoyuna önderlik etmesi için doğrudan önderlik ettiği gazetesi, televizyonu, radyosu, dergileri örgütlenmelidir. Medya araçları reyting denen kaygılara kapılmadan özellikle sinir merkezlerine topluma önderlik eden kesimlere doğru haber ulaştırmalı, batıcı şer cephesinin haber tekelini kırmalı ve yalan propagandasını açığa çıkarmalı, Cumhuriyet Devrimi hükümeti için mücadelenin politikalarını yaymalı, Cumhuriyet'in devrimci kültür ve sanatını işlemelidir. Toplumda ve medyada Cumhuriyet Devrimi rüzgarının estirilmesi diğer medya kurumlarını da etkileyecek ve yönlendirecektir. 14. Türkçenin kurtuluşu Türkiye'nin kurtuluşudur. Türkçenin kurtuluşu Türkiye'nin kurtuluşudur. Türkçemize özen göstermek de bugün önemli bir kültürel mücadele konusudur. O nedenle Türkçede karşılıkları varsa yabancı sözcük kullanmamak yerinde olur. 1923 kökünden gelen 28 Şubat'ı gerekirse 1000 yıl sürdürme azmini açıklayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kararlılığı Kemalist devrimi tamamlama görevi için büyük bir güvence oluşturuyor. Cumhuriyet'in silahlı gücü vardır. Bütün mesele Cumhuriyet'in yeniden yapılanmasının diğer ayaklarını oluşturmada düğümleniyor. Masanın diğer ayaklarından kasıt Cumhuriyet devrimi rotasındaki meclis, hükümet ve halk örgütlenmesidir. Yargının yeniden yapılanması da kuşkusuz bu programın diğer bir unsurudur. Bölüm 5. Ordunun Cumhuriyet devrimi mevzisindeki konumunun sağlamlaştırılması. 15. Cumhuriyet hükümeti ulusal güvenlik ilişkisi. Emperyalist sistem son dönemde merkezlerdeki büyük devletlerden çevredeki ezilen ülkelere kadar tekelleşmenin de ötesinde mafyalaştı. Sistem üretimin örgütlenmesinden çok sanal para hareketlerinin örgütlenmesi, uyuşturucu ve silah kârlarının paylaşılması ve rant temeline oturma sürecine girdi. Sistem dayandığı üretim temelini yıkıma uğratıyor ve ekonomi sanallaşıyor. O kadar ki sanayi ve ticaret sermayesi sistemin kenarlarına itilmeye başladı. Böylece iktidar odakları mafya karakterinde çok dar zümrelerin eline geçti. Bu mafya yönetimleri toplumu kozmopolitizm yanında tarikatlarla ve ortaçağ hurafesiyle kontrol altında tutuyorlar. Bu amaçla tarikatçılığın dünya ölçeğinde güçlendirildiği ve sistemin ayaklarından biri haline getirildiği gözlemleniyor. Ancak ideolojik denetim her zaman ikincildir. Şiddet aygıtıyla yürütülen asıl denetimi destekleyen bir rol oynar. Mafyalaşan hükümetler büyük çoğunluk üzerindeki diktatörlüğünü özelleştirilmiş istihbarat örgütleri ve özel savaş aygıtlarıyla yürütüyorlar. Eskiden ulusal güvenlik amacıyla kurulduğu belirtilen istihbarat ve özel savaş örgütleri sistemin çürümesi ve kendi üretim temelini yıkmasına paralel olarak mafyalaşan halkın zümreler tarafından özelleştirilmiş ve özel çıkarlara bağımlı kılınmıştır. Sistemin merkezinde bulunan süper devlet bu sürecin başını çekmekte, bütün sistemi öncelikle özel savaş ve istihbarat aygıtıyla denetlemektedir. Bu süreç Kemalist devrimin yıkıma uğratıldığı 50 yıldan beri Türkiye'de yaşanmıştır. Böylece ülkemize hakim olan sistem özellikle 12 Eylül 1980'den sonraki Turgut Özal, Çiller, Demirel, Mesut Yılmaz dönemlerinde bir mafya tarikat rejimine dönüştürülmüştür. Süper NATO denen örgütün ve büyük ölçüde yabancı güdümü altına giren MIT'in bugün üstlendiği ulus karşıtı roller bu sürecin acı meyvasıdır. sistemin merkezindeki büyük müttefik 21. yüzyılın devletlerinin istihbarat örgütleri tarafından yönetileceği teorisini yerleştirmiştir. Denetim altına aldığı ülkelere ve halklara yabancı olan bir süper devletin, o ülkeleri özel savaş ve istihbarat örgütleriyle pençesi altına tutmaktan başka çaresi yoktur. Kemalist devrimin teori ve pratiği ise bütünüyle karşı konumdadır. Devrime önderlik eden Cumhuriyet hükümeti bütün güvenlik ve istihbarat örgütlenmesine de yön vermiştir. Atatürk'ün halk hükümeti veya milli hakimiyet prensibine göre güvenlik öncelikle yürütülen devrimin güvenliğidir, bu nedenle de ulusun güvenliğidir. Dolayısıyla ulusal güvenlik ve istihbarat örgütleri Cumhuriyet devriminin hükümetinin çizdiği yönde çalışacaktır. Devrimimizin önderi Atatürk'ü ve hatta İsmet Paşa'yı çekirdeğini Teşkilat-ı Mahsusa'nın oluşturduğu MM grubu veya karakol cemiyetinin denetiminde düşünebiliyor muyuz? Mümkün değildir ve devrim gerçeğine aykırıdır. Tersine Teşkilat-ı Mahsusa ve yerine kurulan örgütler devrimci hükümetin yönetiminde olmuştur. Somut olarak belirlersek Kemalist devrimin öncü örgütlenmesi olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve bu örgütün önderliğinde kurulan Heyet-i Temsiliye veya TBMM hükümeti özel örgütlenme tarafından yönlendirilmemiş, tersine özel örgütlenme TBMM hükümetinin yönetiminde olmuştur. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki Cumhuriyet devrimi hükümetleri açısından da bu model geçerlidir. Bugün Türkiye'de mafyalaşmış bir rejimin hakim olması, elbette devletin ulusal kurumlarında ve ulusal bilinç taşıyan kamu görevlilerinde mafya tarikat güçlerinin denetimi dışında ilişki ve kurumlar oluşturma düşüncesini uyandırmıştır. Bu sürecin böyle gitmeyeceği de apaçık ortadadır. Ya Türkiye'nin biricik meşruluk kaynağı olan Cumhuriyet devrimine dayanan ulusal kuvvetler ağır basacak ve rejimi yeniden Cumhuriyet rayına oturtacaktır, ya da yabancı güdümlü mafya rejimi ulusu üzerindeki diktasını bütün alanlara yayacaktır. Nitekim orduya sızma ve nifak gayretleri böyle bir girişimin unsurlarıydı. Başarsalardı ülkemiz Türkiye olmaktan çıkacak ve süper NATO ve gizli istihbarat aygıtıyla yönetilen bir sömürgeye, yaygın ifadesiyle ikinci cumhuriyete dönüştürülmüş olacaktı. Bu kesinlikle olamayacağına göre 21. yüzyıl Türkiye'sinde hükümet güvenlik ilişkisi yeniden Atatürk zamanındaki temeline oturtulacaktır. Güvenlik örgütlenmesi ve ulusal amaca hizmet eden özel örgütlenme, halkçı hükümetin yönetiminde faaliyet gösterecektir, ulusal amaca hizmet edecektir. Ulusal olmayan örgütlenmeler ise tasfiye edilecektir. Bugün meşruluğunu Cumhuriyet devriminden alan bir yeniden yapılanmaya gidilmesi, bu ulusal hedefle bağlantılıdır ve Türkiye'nin 21. yüzyılda Kemalist devrimin tamamlanması programıyla yeniden yapılanması açısından şarttır. 16. Genelkurmay Başkanlığı, Ulusal Güvenlik İlişkisi. Genelkurmay Başkanlığı yürütme faaliyeti içinde ulusal güvenliğin silahla sağlanmasından birinci derecede sorumlu komuta makamıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki herhangi bir yeniden yapılanma çalışmasının doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'nın komutası altında olması tartışılmaz bir ilkedir ve bu kamu faaliyetinin ulusal amaca uygunluğu ve meşruluğu açısından da en temel güvencedir. Komuta zinciri dışındaki veya hiyerarşiyi zayıflatacak yapılanmalar, çıkış noktasında yurtsever amaçlarla açıklansa bile, ordunun ve Türkiye'nin birliğine zarar veren eğilimlere kapılma tehlikesini barındırırlar. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki tecrübeler, komuta kademesinin denetimi altında yürütülmeyen denemelerin, ordu içinde ordu ve devlet içinde devlet gibi oluşumlara yol açtığını göstermiştir. 17. Dayanıklılığın temel ilkeleri. Ulusal amaçlı bir yeniden yapılanma esas olarak yabancı devletlerin ve işbirlikçilerinin müdahale ve yıkıcılığına karşı kendini korumak ve dayanıklı olmak durumundadır. Bu temel perspektif olmazsa yeniden yapılanma amacından kopabilir ve kendi varlık ve faaliyetini biricik amaç haline dönüştürerek masonvari bir karakter kazanabilir. Dayanıklı bir yeniden yapılanmanın iki temel ilkesi vardır. 1. Toplumun geniş kesimlerinde, sinir merkezlerinde, örgütlerde ve kurumlarda kök salmış, oralardan beslenen ve desteklenen bir teşkilatlanma ve faaliyet. 2. Siyaset, ekonomi, kültür ve benzeri düzlemlerindeki yasal çalışma olanaklarının azami değerlendirilmesi. Bölüm 6. Mali ve ticari alan. 18. Mali yıkıcılığa karşı koyma ve kaynak sorunu. Dünya devlerinin para akışını yönlendirerek büyük operasyonlar yaptıkları, hükümetler devirdikleri ve ülkeleri kargaşalıkların içine yuvarladıkları saptaması çok önemlidir. Bağımsızlığını korumak, ayakta kalmak ve ulusal gelişme politikaları izlemek isteyen bir ülke, bu operasyonlara karşı savunma ve karşı harekat önlemlerini alma ve gerekli örgütlenmeyi kurma durumundadır. Bölüm 7. Sonuç. Cumhuriyet devrimi rotasını özellikle bağımsızlığı ve ulusal amacı içeren temel bakış açısı belirleyicidir. Türkiye halkı 21. yüzyılın başında Kemalist devrimin ikinci büyük atılımını gerçekleştirecektir. Türkiye arkada kalan yüzyılın başında olduğu gibi mazlum milletlerin yeni atılımında öncü roller oynayacak ve devrimci bir model yaratacaktır. Türkiye Avrasya yüzyılının yıldızı olacak birikime ve dinamizme sahiptir. Bütün sorun tarihin derinliklerinden gelen bu birikimi değerlendirecek önderlik görev ve örgütlenmesindedir. Kemalist devrimin yarattığı aydın mirası ve geleneği bu açıdan da umut vericidir. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Kaynakça. Üçüncü adam anlatıyor. MİT-SİHA ilişkisi 2. basım kaynak yayınları Aralık 1996. Akfırat Adnan, Eşref Bitlis suikastı 3. basım kaynak yayınları İstanbul 2007. Akfırat Adnan, MİT'in yalanları genişletilmiş 2. basım kaynak yayınları İstanbul Mart 2002. Akfırat Adnan, Özel Savaş genişletilmiş 2. basım kaynak yayınları Nisan 2002. Akfırat Fikret, Kukla Devlet 2. basım kaynak yayınları İstanbul Ağustos 2007. Ataöv Türkkaya, Amerikan belgeleriyle Amerikan emperyalizminin doğuşu, Doğan Yayın Evi Ankara 1968. Bila Fikret, Ankara'da Irak Savaşları genişletilmiş 6. basım güncel yayıncılık İstanbul 2007. Bilbilik Erol, Dünya Yöneten Gizli Örgütler, CFR Bilderberg Trilateral, kaynak yayınları İstanbul Ağustos 2002. Bögün Hasan, ABD ve AB belgeleriyle Türk Ordusu kaynak yayınları İstanbul Nisan 2007. Bölü Giray Nevzat, Sokaktaki Askerin Dönüşü Tekin Yayın Evi İstanbul 1991. Bütün yönleriyle Susurluk, Uluslararası Susurluk Konferansı'na sunulan bildiriler, kaynak yayınları İstanbul Haziran 1998. Clark Ramsey, Crime in America, Simon & Schuster, New York 1971. Çiçek Hikmet, İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, kaynak yayınları İstanbul 1997. Çulcu Murat, Dünyamızı Saran Mafya, 3 cilt, Kastaş Yayınları İstanbul 1992. Değer M. Emin, Siyah Kontur Gerilla ve Türkiye Ankara 1977. Dündar Can, Kaz Dağlı, Celal Ergenekon, 14. basım Şubat 2008. Erkin, Aytunç, Fethullah Hoca'nın Şifreleri, kaynak yayınları 2. basım İstanbul. Eymür Mehmet, Analiz, bir MİT mensubunun anıları, Milliyet Yayınları İstanbul 1991. Fahri M., Amerikan Harp Doktrinleri, Yön Yayınları İstanbul 1966. Galula David, Ayaklanmaları Bastırma Hareketleri Teori ve Tatbikatı, çeviren Albay Hasan Lembet, Genelkurmay Basımevi Ankara 1965. Gezici Aytekin Ergenekon, Karakutu Yayınları 2008. Güllapoğlu Fatih, Tanksız Topsuz Harekat, Tekin Yayınevi İstanbul 1991. İlsever Ferit, Resmi Belgelerle MHP ve Kontur Gerilla, SİHA'nın Türkiye'deki Kontur Gerilla Teorisi ve Uygulaması, Aydınlık Yayınları İstanbul 1978. Kılıç Ecevit, Özel Harp Dairesi 2. Baskı Güncel Yayıncılık İstanbul Ekim 2007. Marmara Briefingi, Devletin Gözüyle Sol ve Sağ Örgütler, kaynak yayınları İstanbul Nisan 1995. MİT Raporu Olayı 2. Basım kaynak yayınları İstanbul Aralık 1996. Olcaytu Emcet, Devlet Bahçeli'nin 9 sabıkası 2. Basım kaynak yayınları İstanbul Ekim 2006. Onuş Sinan, Parola, İnkılap, 27 Mayıs'ı yapanlar anlatıyor, kaynak yayınları İstanbul 2003. Öztürk Saygı, Belgelerle Ergenekon, Doğan Kitap İstanbul 2008. Parenti Michael, İmparatorluğa Karşı, çeviren Özcan Buze, kaynak yayınları Mayıs 1996. Perinçek Doğu, 28 Şubat ve Ordu, kaynak yayınları İstanbul Nisan 2000. Perinçek Doğu, Bir Devlet Operasyonu, kaynak yayınları Mart 1999. Perinçek Doğu, Çiller Özel Örgütü, 6. basım kaynak yayınları İstanbul Kasım 1997. Perinçek Doğu, Karen Fogun E-Postaları, 5. basım İstanbul Mayıs 2002. Perinçek Doğu, Mafyokrasi, 2. basım kaynak yayınları 2005. Perinçek Doğu, Tayyip Erdoğan'ın Yüce Divan Dosyası, Haçlı İrtica, kaynak yayınları 4. basım İstanbul Nisan 2008. Sihanuk Norodom, SİHA ile Savaşım, çevirenler Esin Ertan, Doğan Güneş, Işık Yayınevi İstanbul 1974. ST-31-15, Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genelkurmay Basımevi Ankara 1964. Tanlak Ömer, İtiraf, Eski Ülkücü MHP'yi anlatıyor, 3. basım kaynak yayınları İstanbul Mayıs 1997. Tayyar Şamil, Operasyon Ergenekon, Timaş Yayınları Mart 2008. TİİKP davası, savunma, 4. basım kaynak yayınları İstanbul 1992. Tunç Kanat Haydar, Amerikan emperyalizmi ve SİHA, Tekin Yayınevi İstanbul 1987. Turhan Talat, Özel Savaş ve Kontur Gerilla, Tüm Zamanlar Yayınevi İstanbul 1992. Ülkücü Komando Kampları, kaynak yayınları 4. basım İstanbul Nisan 1997. Yalçın Hasan, 1 Mayıs 1977 provokasyonu ve Amerikancı darbe için istikrarsızlaştırma harekatı. Bütün yönleriyle Susurluk kitabı içinde kaynak yayınları İstanbul Haziran 1998. Yalçın Hasan, Devlet ve Ben, genişletilmiş ikinci basım kaynak yayınları İstanbul Kasım 2006. Yalçın Hasan, Dönekler, dördüncü basım kaynak yayınları İstanbul Ağustos 2006. Yalçın Hasan, NGO'lar, küreselleşmenin misyonerleri, kaynak yayınları İstanbul Mayıs 2005. Yurt Aslan Ali, İtiraf, MHP merkezindeki adam Abdullah Çatlı'yı anlatıyor. Üçüncü basım kaynak yayınları İstanbul Kasım 1999. Zepe Zaur Mark, A People's History of United States, Harper Perennial, New York 1990. Kitabın sonu, 15 Aralık 2008, sayfa 328.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr